Ayrım 33. Enver Murat Bardakçı, sayfa 407. 1. Enver Paşa'nın otobiyografisi. Doğumundan 1908'e kadar. Enver Paşa'nın hayatının doğumundan 1908'de meşrutiyetin yeniden ilanına kadar olan kısmını anlattığı otobiyografisi daha önce Halil Erdoğan Cengiz tarafından yayınlandı. İlk baskısı İletişim Yayınları 1991, ikinci baskısı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2006. Otobiyografinin metnini orijinal nüshasıyla tekrar mukayese ettikten sonra önemine binaen aşağıda yayınlıyorum. Metinde yan yana 5 nokta ile gösterilen yerlerin, yani boşlukların çoğu metnin orijinalinde de bu şekildedir ve bu kelimeler Enver Paşa tarafından yazılmamıştır. 1297 senesi Teşri Nisanisi bidayetinde 1299 senesi Muharrem ayının 1. Salı günü sabahı saat 12 raddelerinde İstanbul'da Divan yolunda eski Lisan Mektebi karşısındaki evimizde dünyaya geldim. Ailemiz zengin olmamakla beraber her türlü tahsil ve terbiyeme kudretleri yettiği kadar gayret etmişler. 3 yaşında evin yanındaki İptidai Mektebine gitmek hususunda gösterdiğim arzuma ebeveynim mani olamayarak ilk besmeleyi mektep muallimi Kara Hafız Efendi'nin önünde telaffuz ettim. 6 yaşına kadar İstanbul'da bulunarak muhtelif iptidailere devam ettim. Nihayet Fatih Mektebi İptidaisi 2. senesindeyken pederimin Manastır Vilayeti Nafia Kondüktörlüğüne tayini üzerine Manastır'a geldim. Orada iptidai tahsilimi ikmal ile 1305 senesinde Rüşdi-i Askeri 1. senesine girdim. Yaşımın küçüklüğünü ileri sürerek kabul etmek istemedilerse de gösterdiğim hahiş üzerine muvafakat ettiler. Arkadaşlarım arasında en küçük olmakla beraber yaramaz olmadığımdan hepsinin muhabbetini ve derslere gayretim dolayısıyla da muallimlerin teveccühünü celbetmiştim. Birinci imtihanı hususide 75 mevcutlu sınıfta 7. olmuştum. Fakat imtihanı umumide hocamız tarafından okutulmayan hac bahsine cevap veremediğimden imtihanda kaybederek sınıfın 60.sı oldum. Bu sükût gayretime de kesel verdi. Hem sınıfın aşağısında bulunuyorum diye muallimlerin ehemmiyet vermeyişi gayretimi büsbütün kesiyordu. 4. senede son bir gayretle sınıfın 30.sı olmuştum. Mektepten Huruç'ta 17. oldum. Mektebi ibadiye 15. olarak girdim. Askerliğe olan hevesim dolayısıyla fevkalade bir hahişle derslerime sarıldım. 2. seneye 12. 3. seneye 9. olarak geçtim. Mektebi harbiyeye naklederken sınıfın 6.sı oldum. Mektebi idadede de arkadaşlarım ve muallimlerin teveccühü daim idi. Doğruluktaki taassubum dolayısıyla 6 hafta izinsizlikten başka bir ceza görmedim. Resim dersinde büyük arkadaşlarımdan birinin üzerime yığdığı bir küme odun altından çıktığımı gören muallim 3 hafta izinsiz bıraktı. 3. senede uğradığım bu ceza bana pek ağır geldi. İlk cuma günü arkadaşlarımdan birinin ısrarı üzerine yaptığım bir çalgı muallimler tarafından arkadaşlarımın elinde tutuldu. Beni çağırdılar. Bunu kimin yaptığını sordular. Ben yaptım dedim. Bu sözüm serkeşlik addedildi. Bunun üzerine 3 hafta daha izinsiz kaldım. Fakat bundan o kadar müteessir değildim. Çünkü hakikaten kabahatliydim. Yalnız doğruluğun serkeşlikle tefsiri pek gücüme gidiyordu. Mektebi idadi son senesinde Girit vakayı başlamıştı. Yunanistan ile ilan-ı harp edilmek üzereydi. Bütün arkadaşlarımın askerlik hislerini galeyana getiriyordu. Soba başında toplandığımız istirahat zamanlarında hükümetin acizinden idari-i mutlakanın hasreten Sultan Hamid'in fenalığından bahsederdik. Fakat bunlar söz olarak kalır, yalnız fikirde ufak bir intibah hasıl ederdi. Mektebi Harbiye esnai nakilde demir yolları harekatı askeriye tahsis edildiğinden Selanik'e treni mahsus ile gittik. Artık bizdeki sevinç fevkaladeydi. Zabit namzede olmuştuk. Biz de 3 sene sonra şimdi harbe giden kahraman askerlerimize kumanda edecek kabiliyette bulunacaktık. Yolda rast geldiğimiz trenlerdeki Anadolu redif taburları efradının yüzlerindeki beşaşetle bize selam verişi, şarkı söyleyişleri, hakikaten bunlara layık zabit olabilmek için son derece çalışmak hususunda teşciye kafiydi. Evet, onlar her şeylerini, yerlerini, yurtlarını bırakarak vatanın bir köşesinde ölmeye gidiyorlardı. Biz de istikbalde bize tevdi edilecek böyle yüzlerce, belki binlerce kahramanı hüsnü idare ederek onları muzafferiyete sevk için iktisab-ı marifete gidiyorduk. Her iki taraf vatanın necatına sahaya gidiyordu. Bu sırada yegane emelim zabit olmak, memlekete bu suretle hizmet etmekti. Mektebi Harbiye'de Manastır Mektebi'nin imtihan numaraları düşük olduğundan tertipte 56. olmuştum. Bununla beraber Erkan-ı Harp sınıfı dershaneleri önünden geçerken bu sıralarda okumak hususunda İsar-ı Hahiş'ten kendimi men edemiyordum. Vaka 750 mevcutlu sınıf içinde oraya vasıl olmak, ümidi beslemek bahusus benim gibi sınıfın 56.'sı olan bir şakirt için küstahlık idi. Mamafi herhalde azmetmiştim. Mektebi Harbiye'de bir hafta izinsizlikten başka bir ceza görmedim. Beni uslu, çalışkan bir şakirt olarak tanırlardı. Alelekser derslerime yalnız çalışır, bahçede yalnız gezer, sinnimin ufaklığına binaen Manastır Harbiyesi'nden gelmiş olan büyük arkadaşlarım tarafından mazhar-ı himaye olurdum. İzinsizliğim dershanede siyah tahtiye arkadaşlarımdan birisinin dershanede bulunan ufak bir kedi ağzından efendilere hitaben bir istida yazması yüzünden oldu. Nöbetçi muallimi geldi, bunu gördü. Dershanede başta bulunduğumdan kimin yazdığını söylememi emretti. Bilmediğimden söyleyemedim. Beni ve başka diğer iki efendiyi dahiliye miralayı İbrahim Bey'e götürdüler. Orada da aynı cevabı verdik. Fakat bu sırada yazı yazan efendi gelerek ben yazdım, affedersiniz diye hakikati söyledi. Fakat biz gizledik diye bir hafta izinsiz kalmıştık. Erkan-ı Harp namzet sınıflarında artık bütün derslerime dalmıştım. Bu sınıfta yalnız şimdi Erkan-ı Harp binbaşısı olan Diyarbakırlı Kazım Efendi ile yan yana tesadüf etmiştik, daima beraber çalışırdık. Ben kendimde bir fevkaladelik görmemekle beraber hocalarımın hemen alelümün mazharı takdiri olurdum. Böylece Erkan-ı Harp 2. seneye 5., 3. seneye 3. olarak geçtim. Sene nihayetine doğru bir gece, gece müzakeresini müteakip siyah tahtada bir vazifemi tekrar ile meşgul iken kapı aralandı. Dahiliye zabitimiz Yüzbaşı Sadri Efendi'nin başı göründü. Bana eliyle yaklaşmamı işaret etti, sonra takip etmemi emretti. Dahiliye odasına gittik fakat ne olduğunu bilmiyordum. Oraya biraz sonra amcam, namzet birinci seneden Halil Efendi'yi, şimdi mümtaz kulağası getirdiler. Bütün zabitler yüzümüze bakarak gizlice bir şey konuşuyorlardı. Amcama gizlice sordum, o da bilmiyordu. Bu sırada Sadri Efendi'nin haydi sadası bize ikaz etti. Mektep Nazırı Rıza Paşa'nın odasına gittik. Pederimin ismini sordu, sonra bunları Nazır Paşa istemiş, götürün dedi. Sadri Efendi bizi bir arabaya bindirdi, yıldızın yolunu tutmuştuk. Arabada konuşmak istedik, Sadri Efendi konuşmak değil, birbirimizin yüzüne bile baktırmıyordu. Ben bazen meyus oluyor, bütün emeklerimin boşa gittiğini düşünüyor, bazen saikayı merakla o işittiğim yıldız mahzenlerini, zindanlarını göreceğimi düşünerek memnun oluyordum. O birinci sene yoklama, tart, nefy edilmiş efendiler hatırıma geldi. Ben de onlara refik olacaktım fakat bir türlü ne yaptığımı hatırlayamıyordum. Yıldız'ın cami karşısındaki ortadaki kapısına gelmiştik. Arabadan indik, içeride kapıcı kulübesine girdik. Sadri Efendi, şifre katibi Asım Bey'e geldiğimizde haber vermeye gitti. Bu sırada Halil Efendi benim hiçbir şey bilmediğimi söylememi, böylece onu söz söylemekte serbest bırakmamı söyledi. Vazife gayet ağırdı. Görmedim, bilmem demek lazım. Fakat böyle Erkan-ı Harp namzet 3. senede bulunan bir efendinin sözlerine kim inanır? Hem de yalan söylemek mümkün değil diyordum. Bu hal ile Asım Bey'in yanında odaya gittik. Evvela amcam istişvap edildi. Sonra beni çağırdılar. Şehzade Mecid Efendi'den attiye alıp almadığımızı ve efendinin Almanca muallimiyle Berliner Tageblattes gazetesi muhbirinin bayram selamlığında bizim evden alayı seyretmek üzere Efendi Hazretleri tarafından Zeki Bey vasıtasıyla gönderildiğini söylememi emrettiler. Bu sırada işi anladım. Fil hakika kendi ricaları üzerine amcam bu efendileri eve almıştı fakat Efendi Hazretleri göndermemişti. Bir an durdum. Halil Efendi'nin ne söylediğini bilmiyordum. Kendime fenalık yapmaktan ziyade ona ve bütün ailemize fenalık etmiş olmakla beraber memleketime ileride hizmetten mahrum kalacağım mülahazası şimşek gibi zihnimden geçti. Amcamın arzusuna tebaiyete karar vermiştim. Bilmem, görmedim dedim. Bir evde bulunduğu halde görmemeye kabil olmadığını söylediler. Ben kendime biraz saftil tavrı vermiştim. Benim o gece yattığımdan, ertesi günde kadınlar olduğundan, arka odada kaldığımdan bahsettim ve evvelki sözlerimde ısrar ettim. Biraz sonra odaya Mecid Efendi Hazretlerinin kayınbiraderi Zeki Bey'i getirdiler. Benzi sararmış, tıraşı gelmişti. Maksadı anladım. Güya ben her şeyi söylemiş gibi ona beni gösterdikten sonra kendisini istindak edeceklerdi. Beni çıkardılar. Mütakiben Yıldız'da yer olmadığından bir arabayı bindirerek gece mektebe götürdüler. İkimizi ayrı ayrı birer odaya kapattılar. Bu sırada Erkan-ı Harp Namzet 2. sene hizmetçisi Ahmet Ağa geldi. Amcama bir diyeceğim var ise hizmete hazır olduğunu söyledi. Bir müddet bu kır bıyıklı Anadolu hademenin yüzüne baka kaldım. Saf, ciddiydi. Halil'e sözünü tuttuğumu yazdım. Kağıdı aldı gitti, cevabını getirdi. Bu sırada hakikaten idari-i zaliminin tesirini bütün milletin anlamaya başlamış olduğunu hissettim ve bundan sonra idari-i zalimi-i hamidiye karşı zihninde hasıl olan intibah derece-i kemale gelmişti. Bu hain herif istese bir anda her şeyi yapar, memleketi bahtiyar eder, etrafındaki alçakları dağıtır, hem memleket, millet bahtiyar olur, hem kendisi diyordum. Fakat bu adamın senelerden beri kan içmeye alışmış olduğunu ve insanın itiyadından vazgeçemeyeceğini düşündükçe şahsına karşı fevkalade bir adavet hissediyor ve herhalde bunun vücudunun ortadan kalkmasının en selim bir çare olacağını düşünüyordum. Bu düşünceler arasında ot minder üzerinde uyuyakalmışım. Hafif bir sada beni kaldırdı. Hizmetçi Ahmet Ağa başka bir odaya nakledileceğimi söyledi. Oradan çıktım. Kapıda duran süngülü nefer beni takip ediyordu. Süvari muavinlerinin caddeye nazır odasına gittik. Orada oturuyordum. Talim muavini Hamdi Bey geldi. Bana iltifat etti ve kahvaltı etmeye başladı. Bu sırada odaya giren süvari muavini Saadettin Efendi Hamdi Bey'e bir şeyler söyledi ve çıktı. Bunun üzerine Hamdi Bey yemeği tamamlamadan çıktı ve yüzüme meyusane baktı. Bu haller beni müteessir etti. Ben artık mazlum idim. Herkes benden kaçıyordu. Yalnız beni müteselli eden şey, teveccüh eden nazarlarda bana karşı adavet değil, belki bir hürmet mevcut olduğunu duyuşum oluyordu. Ben mazlum fakat şayan hürmet bir mazlum idim. Bu nazarlar benim de arkadaşlarımdan birçoğu gibi idari-i zalimenin kurbanı olacağımı bana ima ediyordu. Bu sırada caddeden gelen bir nal sadası beni ikaz etti. Pencereye koştum. Sınıf arkadaşlarımın önde muallimimiz Erkan-ı Harp Miralı'yı Pertev Bey, şimdiki Ferik Pertev Paşa olduğu halde tatbikat için kağıthaneye doğru gitmekte olduklarını gördüm. Bu manzara beni hepsinden ziyade müteessir etti. Artık demek ben onlardan ayrılmıştım. Demek bütün o memlekete iyi hizmet tasavvuratı mahvolmuştu. Bu sırada gözlerim yaşardı. Her vakitki münacatımı tekrar ettim. Ya Rab, sen bu milleti Osmaniye'yi muhafaza et. Benim de milletime iyi hizmet edebilmemi nasip eyle dedim.
Kapı açıldı. Sadri Efendi abus bir çehre ile haydi dedi. Mektebin kapısından çıkıyorduk. Herkesin şüpheli nazarları altında utanarak yürüyordum. Amcam da düşünceliydi. Hayatımda ilk defa uğradığım bu hal karşısında meyus değil, müteessir oluyordum. Arabaya bindik, Yıldız'a gittik. Bugün Serhafiye Kadri isticvab etti. Ben yine aynı sözleri tekrar ediyordum. Nihayet Kadri Bey'in sabrı tükenerek, ''Sen de ne budalaymışsın, nasıl olmuş da erkan-ı harp sınıflarına geçmişsin?'' dedi. Bu da bence bir şule-i ümidiydi. Bu sırada bir odaya götürdüler. Halil Efendi oradaydı. Yalnız kaldık, birbirimize baka kaldık. Derhal odaya Gürcü Cemil Bey girdi. Bize, ''Acanım, niçin kendinizi yakıyorsunuz? Zeki Bey'in muallim ile muharriri getirdiğini ve Efendi Hazretlerinden selam var. Bunları evden alayı seyrettiriniz dediğini söyleyiniz.'' dedi. İkimiz de mahvolsak da böyle yalanı irtikap edemeyeceğimizi anlattık. Cemil gitti. Biraz sonra Sadri Efendi muhakememizin nihayet bulduğu ve kabahatsiz olduğumuzun anlaşıldığını, yalnız iradeye intizar edeceğimizi söyledi. Bir çeyrek sonra gidebileceğimizi müşir irade sudur etti. Mektebe döndük. Fakat bir müddet o şüpheli nazarlar uzaktan uzağa bizi takip ediyordu. Mamafi yalnız yaşamaya alışmış olduğumdan bu suretli arkadaşlardan muvakkaten tecrit edilmek üzerimde fena tesir yapmadı. Fakat bundan sonra Sultan Hamid'in ve etrafındaki alçakların böyle ehemmiyetsiz hususatı izam ederek birçok hanedanı mahvedişlerini ve bununla beraber milleti bir girdabı felakete sürükleyişlerini bizzat görüşüm ben de bunlara karşı fevkalade bir kin uyandırdı. Bundan sonra ara sıra itimat ettiğim arkadaşları bu idare-i zalimiyi devirmek çarelerinden bahse başlamıştım. Fakat bunlar söz olarak kalıyordu. Son senede arkadaşlarımda gördüğüm gayret hele imtihanı umumi esnasında beni ürkütmüştü. Herkes imtihandan çıktıkça hocalarının mazhar-ı iltifatı olduğunu ve iyi numara aldığını söylüyordu. Ben hocalarımın açıkça mazhar-ı iltifatı olmadığım gibi hasbel beşeriye bazı hatalar da yapmıştım. Mamafi müsterihtim. Ben elimden geldiği kadar çalışmış ve vüsüm derecesinde vazifemi ifa etmiştim. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın kudretine sığınmıştım. Bu tevekkül ile imtihana girerken soğukkanlılığımı muhafaza ediyor. Böylece bildiğimi unutacak telaş göstermiyordum. Her vakit Cenab-ı Hak'tan vatanıma, milletime, dinime iyi hizmet etmeyi nasip etmesini temenni ederdim. İmtihanlar bitmişti. Herkes mesrur idi. Numaralar okundu. Ben sınıfın birincisi olmuştum. Hakk'a hamd ettim. Nihayet 3 sene numaraları mecmuuna göre olan tertipte tefrik edilen 12 erkan-ı harp arkadaşın ikincisi olarak 3. orduya tayin olundum. Bu suretle 318 sene kanun sanisinde 21 yaşında erkan-ı harp yüzbaşısı olmuştum. İstanbul'da büyük validem yanında birkaç gün kalmak istiyordum. Fakat Ramazan'ın 15'inde hırka selamlığında İstanbul'da bulunmamak için derhal Selanik'e hareket emrini verdiler. Ben de emre tebaiyeten hareket ettim. Selanik'ten Manastır'a, ordu merkezine gönderdiler. Orada seyyar topçu 13. alaya memur edildim. 8 ay 6. bataryaya kumanda ettim. Bütün bataryalara erkan-ı harp zabitleri kumanda ediyordu. Tabur kumandan vekili kol ağası Salih Efendi hakikaten vazifem hususunda son derece muavenette bulunuyordu. Burada fikrim tamamen değişmişti. İdareyi değiştirmek müşkil çünkü kimse büyük teşebbüsatta bulunmaya mail değildi. Binaenaleyh herkes hamiyetten ifa-i vazife etmelidir. Bu suretle her şey düzelir diyordum. Ve bir mülazımın vazifesini yapmadan seraskeri vesaireyi muahize etmesini taip ediyordum. Burada şahsen fevkalade çok gayret ediyorsam da batarya arkadaşlarımı biraz serbest bıraktığımdan hepsi memnun idiler. Böylece çalışıyorduk. 319 senesi Nisan'ın 2. Hızır İlyas günü 40 atlı ile karavarlı cihetine Tarassu'da gitmiştim. Bu sırada güya bugün Bulgarların isyan edeceği haber alınmıştı. Diğer bir müfreze ile 3. Batarya Kumandanı Erkan-ı Harp Yüzbaşısı, şimdi Binbaşı Hafız Hakkı Bey, Resne Caddesi üzerine gönderilmişti. Ben bir şeye tesadüf etmeden döndüm. Bu sırada Hakkı Bey'in Saparı Karyesi'nde eşkıya ile müsaademe etmekte olduğu bildirildi. Şehir içerisinde heyecan başlamıştı. Birkaç silah sesi üzerinde dükkanlar kapandı, ufak bir kıtal oldu. 100 kadar şahıs, Bulgar ve İslam, maktul ve yaralı vuku buldu. Derhal müfrezemle belediye civarına memur oldum. Mamafi sükunet gelmişti fakat etrafta Bulgar çetelerinin çoğaldığı hissolunuyordu. Müsademeler eksik değildi. Mayıs ayında Mogalida 18 kişilik Bulgar çetesiyle olan müsademeye 2 topla iştirak ettim. İlk hakikat tüfenk ve top ateşini orada gördüm. Bu müsademe de eşkıya kamilen mahvedilmişti. Mamafi topçu zabiti sıfatıyla müsademeye ciddi iştirak edemedim de yalnız iş top atmaktan ibaretti. Pazar gecesi kışlada nöbetçi bulunuyordum. Kışlanın karşısındaki ot yığınları yanmaya başladı. Alelüsul yangını bildirmek için 3 top atıldı. Bunun üzerine manastır civarında ovada İslamlara ait bütün kulübe ve ekinler de yanmaya başladı. Bu top işaretinin Bulgarlara ihtilal için bir parol olduğu anlaşıldı. Manastır civarı Bulgar kurası ve bütün kazalardaki köyler ilanı isyan etmiş, halk dağlara çekilmişti. Her tarafta telgraf telleri kesilmiş, manastırın bütün müraselatı münkati olmuş idi. Ufak jandarma müfrezeleri Bulgar müsellah ahalisi tarafından duçarı taarruz olduğu gibi muhtelif mahallelerdeki askeri müfrezelerde birden taarruza uğramıştı. Topçulara icabında manastır dahilinde bir isyana karşı olmak üzere Martini tüfeği tevzi edildi. Topçular atlı olarak devreye geziyor, bu sırada Arnavutluğa sevk edilmiş olan kolordu manastır civarına harekete başladı. Bu sırada Bulgarlar Kuruşova, Klisura gibi bölük merkezlerini basıp zapt etmişlerdi. Hükümet her tarafta birden uğradı bu taarruza karşı şaşırmış bir haldeydi. Bu sırada zuhur eden bir vaka büsbütün işi karıştırdı. Rusya hükümetinin Manastır General Konsolosu Monsieur Roskovski askerlere taarruza rast geldiği yerde selam vermediğinden dolayı tekdire ve hatta bir topçu neferine darba kadar varmıştı. Nusretiye karakolu önünden geçerken orada bulunan jandarma neferi Halim, tanımadığından arz-ı ihtiram etmez. Konsolos bunun üzerine kırbaçla yürür. Nefer de namus askerisini muhafaza için ateş eder. Konsolos iki kolunu, vücudunu delen bir kurşunla yere serilir. Silah sesi üzerine kışladan mahalli vakaya koşmuştum. Nefer temkinini bozmayarak ben vurdum dedi ve silahını bana teslim etti. Derhal teşekkül eden divan-ı harbi askeride bulundum. Orada Rusya sefareti baş tercümanı Mandelstam'ın hükümete yaptığı hakaret bütün asabımı tahrik ediyor. Ah ne vakit iyi bir idare teşekkül edecek, ne vakit bizi bu tahkirlerden kurtaracak bir hükümet tesis edecek diyordum. Bu sırada vilayeti selase müfettişi umumiliğine tayin edilmiş olan Hilmi Paşa manastırdaydı. Divan-ı Harp Halim ile bir refikinin idamına karar verdi. Divan-ı Harp katibi bulunduğumdan verilen bu hüküm hiçbir kanuna temas etmediğini söylemeden geçemem. Fiili katlin tehevvüren jandarma tarafından icra edildiğini konsoloshanenin Divan-ı Harp'te bulunan vekilleri de tasdik ettiler. Bununla beraber hükmü idam şöyleydi. Nefer Halim, tehevvüren başladığı fiili katli taammüden ikmal eylediğinden ve refiki de esnai katil de arkadaşını men eylemediğinden idamlarına karar verilmiştir. Bu suretle Divan-ı Harp ebediyen namını lekedar edecek bir hüküm vermiş oluyordu. Bu iki nefere verilecek azami ceza 15 ve 5 sene kürek olacaktı. Divan-ı Harp bu hükmü böyle verdikten sonra o vakte mahsus bir idare bunu idareten idama tahvil ederdi. Fakat Divan-ı Harp haksız bir muamele yapmış olmazdı. Hükmü idamın icrasında sefaret baş tercümanı benimle beraber seyre gitmek istedi. Divan-ı Harp reisi müfettiş umumiliğin bu emrini tebliğ etti. Fakat kabul edemeyeceğimi rica ettim ve muvaffakat ettiler. Yalnız konsolosun cenaze alayı giderken bataryam 5 top endahtına memur olmuştu. Bunu yaptım. Mafi bu vakadaki haksızlığı hiçbir vakit unutamayacağım. 319 senesi Eylül'ünde kendi ısrarım üzerine Bulgaristan hududunda Koçana'daki piyade 20. alayın 1. taburuna 8 ay piyade hizmeti görmek üzere gönderildim. Maksadım Bulgaristan hududu civarını görmek ve bu sırada birçok kıta atı redife silah altına alınmakta olduğundan harp halinde geri kalmamak idi. Bir ay sonra tabur karakollara dağıldığından 19. alayın 1. taburunun 1. bölüğüne tayin olundum. Bu sırada Sultantepe civarında Kitka Nam Mahal'de muhtelif müfrezelerle 200 kişilik bir Bulgar çetesi arasında vuku bulan müsademiye 200 neferle iştirak ettim. Arazi iyi keşfedememek ve müfrezelere kumanda eden bir alayın tevhide harekat edememesi dolayısıyla müsademe geceye kadar uzadı, çete de firar etti. Ertesi gün takip hususunda vuku bulan ısrarımı taburun binbaşısı reddetti ve bilahire benim gençliğime acıdığından dolayı mahiyetimdeki müfreziye benimle gitmemesini emrettiğini söyledi. Bu muvaffakiyetsizlik hakiki bir mağlubiyet idi. Böyle bir çetenin birkaç misli bir kuvvetin elinden kurtulması beni pek müteessir etti ve bu teessür dolayısıyla her ne olursa olsun bir daha tesadüf edeceğim müsadematta gündüz işi bitirmeyi zihnime yerleştirdim. Koçana'da bulunduğum müddetçe Cuma, Osmaniye, Çarova ve civarını kamilen gezdim. Yalnız ebeveynimden ayrı olmakla beraber buradaki hayatımdan bayağı mahsus oluyordum. Kumandan Mirliva Ali Paşa da çalışmak hususunda her türlü tesilatta bulunuyordu. Efrat gayet iyiydi. Yalnız burada talimlerde ve vezayifi sairede kanuna tamamıyla riayet ettiğimden zabitan biraz memnun değildi. 8 ay sonra 320 senesi Nisan'ında süvari hizmetini ifa için 16. Süvari Alayı'nın Üsküp'te bulunan bölüğüne tayin olundum. Pek memnundum. Burada yalnız bulunacaktım. Burada zabitandan her türlü vezaifin tamamı tatbikini istediğimden evvelce kendi keyfine alışmış olan bu efendiler hiç memnun olmadılar. Hatta birisini vazifesine ademi devamından dolayı hapsetmeye mecbur oldum. Burada yavaş yavaş fikrimi değiştirmeye başlamıştım. Yalnız hamiyet şevkiyle memurlardan iş beklemek doğru değildi. Böyle olsaydı kanuna kanundaki cezalara ihtiyaç görülmezdi. Binaenaleyh her şeyden evvel hükümetin vazifesine hüsnü suretle ifa etmesi için kavaninin tamami tatbikini temin etmek lazımdı. Çünkü mağdun mafevkine itaat etmezse mafevkler daima mağdunun gönlünü alarak iş gördürmeye, dolayısıyla onun keyfine tabi olmaya mecbur idi. Mafevkine karşı gelen zabite bir şey yapılamadığı gibi mafevkler de iktidarsız ve matuh olduklarından mağdunlarını kendilerine itaat ettirecek hasse kalmamıştı. Bu halin devamı memleketin mahvı demekti. Buna sebep ise idari-i hamidiyeydi. Fiilen malul ve iktidarsız olmasından sarf-ı nazar, sakat olan bir biralayın fırkaca tekaüdü yazıldığı halde İstanbul'a gönderilecek birkaç yüz altın ve oradaki bir dostun himayesiyle biraz sonra Kudema-i Ümera-i Askeriye'dendir diye mirlivalık fermanı geliyordu. Bu hal herkeste ifa-i vazife hususunda bir kesel uyandırıyordu. Bunun için İstanbul'un suistimal hayatına nihayet vermek, binaenaleyh bu keyfi idari-i mutlaka yerine bir idari-i meşruta ikame etmek lazım geldiğine ve bundan başka her teşebbüsün neticesiz kalacağına karar vermiştim. Bir gün Üsküp'te jandarma tensikine memur Avusturya zabitanından Yüzbaşı Pavlos Efendi ile görüşürken, bütün bu ihtilallerin ve yolsuzlukların menşei hükümetin şayan-ı itimat ellerde kontrolsüz bulunmasından ve binaenaleyh şedid ve kavi olmamasından neşet ettiğini, binaenaleyh Avrupa hükümatının tatbik etmek istedikleri ıslahatın memleketimizin bu parçasını bizden ayırmaktan başka bir netice hasıl edemeyeceğini, mafi hamiyetli Osmanlıların herhalde gayret ederek idari-i merkeziyeyi ıslah edeceğini ve Sultan Hamid'in bu hususta pek kabahatli olduğunu söylemiştim. Bu vakit ise henüz hiçbir teşebbüsat yoktu. Mafi bende olduğu gibi herkeste fikirler başkalaşmıştı. Vatanın gittikçe girdabı felakete yaklaşmakta olduğunu herkes anlıyordu. Hristiyanları himaye maksadıyla Avrupa'nın müdahalesi memlekette evvelkinin aksi bir müsavatsızlık hasıl etmişti. Şimdi İslamların hiçbir işine bakılmıyor, memurlar Avrupa'nın nazarı dikkatine matuf olduğu Hristiyan teba ile meşgul oluyordu. Onlara karşı yapılan haksız bir muamelenin müsebbibi derhal tecziye ediliyor, ötede İslamların hakkı aranmıyordu. Diğer taraftan ecnebi zabitan ve memurinin vücudu İslamlar üzerinde fena bir tesir yapıyor, bunlar da yavaş yavaş bir kin uyandırıyordu. Fakat idari-i sabıkanın muamelesi karşısında kimse sesini çıkaramıyordu. 6 ay sonra İştip'te alaya iltihak ile 2 ay orada kaldım. Nihayet 2 sene Sunufi Muhtelite hizmet bitmiş olduğundan manastıra, ordu merkezine avdet ettim. Erkan-ı Harbiye 1. Şubede Refet Bey ile 15 gün, 15 günde Miralay Hüseyin Bey'in 2. Şubede çalıştıktan sonra o vakit yeni teşkil edilmiş olan Manastır Mıntıkayı Askeriyesi Ohri Kırçova Mıntıkaları Müfettişliğine tayin olundum ve 14 Şubat 1321 tarihinde alelusul kol ağalığına terfi eyledim. Bu vazifeyi büyük bir hahişle kabul etmiştim. Bu vesileyle birçok yerler görecek, birçok kıtaatı askeriyle beraber bulunacak, hem orduyu tanıyacak hem de askeriyle birlikte müsademelerde bulunarak tecrübe görecektim. Artık muavinim Mümtaz Yüzbaşı Ali Efendi ile birlikte gezmeye başlamıştık. Birçok köy ve orman taharisinde bulunuyor ve muhtelif müfrezelerle mevcut olan Bulgar ve Rum çetelerini takip ediyordum. Bu hususta bitmek tükenmek bilmez bir faaliyet ve hahiş mevcut idi. Mıntıka Erkan-ı Harp reisimiz Hasan Bey bu hususta daima beni ileri sürerdi. Bazen bir ay devam etmiş mütemadi bir takibi mütakip ikinci bir vazifeye memur olurdum. Fakat hiçbir vakit azıcık bir ademi hoşnudi bile isar etmedim. Maksadım şahsımı, menfaati şahsiyemi düşünmeyerek memlekete ifa-i hizmet etmekti. Çeteler ve muhtelif ihtilal komitelerinin maksatlarının hürriyetle karışık lisanlı tekellüm ettikleri memleketlerin hesabına çalışmak olduğunu herkes biliyordu. Bunların vücudiye hükümatı muazzamanın müdahalesi artıyor, memlekette asayiş yok, müfrezeler çalışmıyor deniliyordu. Bu sözü ortadan kaldırmak, müdahalatı azaltmak, bu suretle hayatı memleketi bir müddet daha çare-i tedavi bulununcaya kadar elde bulundurmak lazımdı. Bunun için mıntıka kumandanımız Ferik Hadi Paşa'nın ve Erkan-ı Harbiye Reisi Hasan Beylerin de her türlü mesuliyeti üzerlerine alarak çalışmaları ve arkadaşların da gayreti neticesi Manastır mıntıkasında anaasırı muhtelife çetelerinin kesretle bulunduğu mıntıkada sık sık muhtelif çeteler tenkil ediliyordu. Bu suretle 2 sene zarfında yalnız kumanda ettiğim müfrezelerle 54 müsademede bulundum. Kitka müsademesi gözümün önünde bir dersi ibret olduğundan çetelere tesadüfte derhal firarlarına men için sadece bir ihatadan sonra yaklaşılacak noktayı bizzat keşfederek kısaca hücum etmek çaresine tevessül etmiştim. Bu surette seri ve ehemmiyetsiz zayiatla daima muvaffak oluyordum. İşte böylece Manastır kazasının Morihova nahiyesinde 21 Mart 322 tarihinde İven taşlıklarında İven köyünden 16 Bulgar köylüyü katleden Giritli kaptan İskaledis kumandasındaki 21 kişilik Yunan çete içlerinden biri yaralı olarak berhayat kalmak üzere mahvedildi. Askerden bir hafif yaralı verildi. 25 Ağustos 322 tarihinde aynı nahiyede Podimerçe Pedalina yolu şimalinde 9 kişilik Yunanlı apostol kaptan çetesi mahvedildi. Askerden hiçbir zayiat olmadı. 33. ayrımın sonu sayfa 415.